Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz, yeni çıkan kitaplardan söz ettiğimiz, dergilerin yeni sayılarından konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımıza Sade Soda dergisinden ve Kulis Tiyatro dergisinden bahsederek başlayacağız. Ardından da sizin için hazırladığımız kitaplardan söz etmeye gayret edeceğiz. Sade Soda dergisi Önder İmam Hatipler Derneği tarafından çıkartılıyor. İmtiyaz sahibi de Önder'in şu an genel başkanı olan Halit Bekiroğlu. Genel yayın yönetmenliğini Hilal Furkan yapıyor. Yazı İşleri Müdürünü Abdullah Ceylan yapıyor. Sade Soda dergisinin hem isim öncüsü hem de içeriğine de ciddi anlamda danışmanlık yaptığını düşündüğümüz Mahmut Bıyıklı'dır. Kendisinin zaten şu an Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Başkanlığı söz konusu, biliyorsun Furkan. Ve bu tip dergilere de hani dışarıdan destek olmayı çok seven muhterem bir abidir kendisi.
Evet Yusuf, Sade Soda dergisinin lansmanına katılmıştık. Bundan yaklaşık bir iki sene önce. Gerçekten güzel bir sunum olmuştu. Ve birçok yazar da o gün oradaydı ve konuşmuşlardı Sade Soda ile ilgili. Gerçekten ben de çok beğenmiştim ve hala da ilgiyle takip ediyoruz Sade Soda dergisini.
Gerçekten iyi bir dergicilik yapıyorlar. Yani hem bir aslında öğrenci dergisi havası var Furkan, hem de profesyonel dergiciliğin bütün gereklerinin aslında bir anlamda yerini getirmeye gayret ediyorlar. Şimdi zannedersem son dönemlerinde mevsimlik çıkmaya başladılar. Yani bu 4 ayda bir çıkmak anlamına geliyor. İşte kışta bir sayı, baharda bir sayı, yazda bir sayı gibi ilerliyor.
Evet Yusuf, yani dergiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Hani çok klişe bir ifade vardır ya, işte amatör ruhla çalışmak. Dergi aslında oldukça profesyonel bir biçimde hazırlanıyor ama amatör bir ruhu da var. İnsanı kendisine bağlayan bir tarafı da var. Mevsimlik çıkması tabii bir yönüyle, daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Avantajı olduğu gibi dezavantajları da var ama avantajlarını oldukça iyi bir şekilde içselleştirmişler. Yine çok değerli dava insanlarına sayfalarını ayırmışlar. Bunu da belirtelim.
Tabii Sade Soda dergisinin en mümeyyiz vasıflarından bir tanesi, senin de söylediğin gibi, işte bazen bu Cemil Meriç oluyor, bazen Muhammed İkbal oluyor, işte bu sayıda Nurettin Topçu oluyor. Böyle bizim hani abide şahsiyetler diyebileceğimiz kişilerin, hani bir anlamda gençlere de bu isimleri işte bir kendinize rol model edinebilirsiniz, özellikle fikri gelişim anlamında diyerek, bu niyetle bunları öne çıkartıyorlar. Bu benim elimde tuttuğum kış sayısı 2018. İnsan gerçekten hayret ediyor kapağıyla çıkmış. Çok böyle müzik bir kapak var. İşte herhalde Ay'a gelmiş diyelim ki birkaç astronot. Bir tanesi elinde Sade Soda şişesini tutuyor. Diğer bir tanesi futbol maçı oynuyor. Belki öyle gözüküyor. Diğeri koşuyor. Böyle robotlar aynı zamanda bunlar. Bir astronot, iki de robot var gibi. Tam da böyle gündemi de yakalayan bir kapak. Hoş bir çalışma olmuş. Mahmut Bıyıklı'nın Ahlak Abidesi Nurettin Topçu başlıklı yazısı hemen derginin girişinde bizi selamlıyor. Devamında Şimdi Bu Genç Ne Yapsın, Mustafa Furkan'ın yazısı. Sonra Çevrim İçi diye bir sayfaları var mesela Furkan. Hani WhatsApp şeyi gibi, bir ekran görüntüsü gibi, WhatsApp'ta sanki yazışıyorlarmış gibi bir söyleşi tarzı geliştirdiler ve çok özgün bir tarz oldu bu. Başka dergiler de hatta bunu taklit ediyor şu an. Bu Çevrim İçi köşesinde Mevlana İdris Zengin'i konuk edinmişler bu sayıda. Meryem İlayda Atlas'la Aynı Sırayı Paylaşanlar köşesinde yine bir konuştuklarını görüyoruz. Vallahi Gezdik diye bir köşe var Abdullah Bera Küçün. Çok hoş başlıklar aslında, değil mi Furkan?
Evet Yusuf, özellikle Çevrim İçi kısmı dergiyi ilk ele aldığımda benim de çok dikkatimi çekmişti. Zannediyorum ilk sayıda, o lansman sayısında Yusuf, Bekir Develi ile bir Çevrim İçi yazışmaları vardı.
Evet, doğru hatırlıyorsun.
Ve gerçekten dikkat çekici bir takım şeyler de var. Bu arada Yusuf, şunu ifade etmek lazım. Sade Soda dergisi gençliği hem günümüzle hem de geçmişteki o temel değerlerle buluşturan bir misyona da sahip. Yani bir taraftan popüler bir dil kullanıyorlar. İçinde mesela Mazhar Fuat Özkan'ın olduğu bir pop, jazz, alaturka, saz şeklinde bir bölüm de var. Ama diğer taraftan az önce de bahsettiğimiz gibi dava adamlarına da ilk sayfada hemen ayrılan bir kısım da söz konusu. Hatta zannediyorum bu sayıda Mahmut Bıyıklı abi Nurettin Topçu'yu yazdı. Bu aslında güzel bir birikimi ifade ediyor Yusuf.
Evet, gerçekten öyle. Diğer başlıklardan da biraz bahsetmek isterim. Çünkü çok ilginç. Müsaitseniz akşama robotlar size gelecek başlıklı bir yazı Hilal Mısırlı'ya ait. Geleceği keşfedenler var ayrı bir başlık. Savaşın çocukları, gömlek düğmesi, bozkırın mavisi, içini döken kitaplar, bir peri masalı değil hayvan çiftliği gibi bölümler sık sık karşımıza çıkıyor. Mesela çift cevap şoker hakkımı kullanmak istiyorum başlıklı bir köşe var. Orada çeşitli üniversitelerden işte bölümlerde okuyan ve aynı zamanda iki bölümü okuyan, hani çap yapıyor diyorlar ya buna. Yani aynı anda iki bölümü okuyan kişilerden görüşler almışlar. Bu şimdi mesela lise öğrencisi bu dergiyi eline aldığında çok güzel bir perspektif çizecektir ona. İşte bir taraftan diyelim ki endüstri mühendisliğini okuyor, diğer taraftan tıp fakültesini okuyor. İşte bir yerde hemşirelik okuyor, bir yerde matematik öğretmenliği okuyor veya işte bir bölümden başka bir bölüme geçmiş kişiler. Bu tip böyle hani sayfalarını bu tip böyle renkli kullanmaları, tasarımının da aslında o anlamda hani çok zengin ve estetik olması okuyucuyu dergiye bağlıyor. Mesela 32. sayfada dikkatimi çeken bir şey var. Daha evvelki sayılarda da ben onu rastlamıştım. İki sayfaya yayılmış bir tasarım görüyoruz Furkan. İşte çiçekler, pembe renkler, çok latif. İşte diğer tarafta mesela şey var. Bir kitabın hani iki sayfası açılmış sayfaya. Walter Isaacson'un işte mikroçip kitabı bu. Orada böyle altı çizili yerleri işaretlenmiş, işte kenarına notlar alınmış ama bir kitaba yazılmış gibi de bir tasarımla sunulmuş. Yani bu tip böyle ufak ufak hareketler dergiciliği hakikaten hareketlendiren, işte o dinamizmi hep böyle sağlam tutan işler. Bu anlamda tebrik ediyoruz Sade Soda ekibini. Çok daha başarılı sayılar kendilerinden bekliyoruz. Bir diğer bahsetmek istediğimiz dergi Kulis Tiyatro Dergisi, benim elimde bulunan Mart-Nisan 2018 sayısı, 2 ayda bir çıkıyor. Türkiye'de biliyorsun tiyatro dergiciliği çok bilinen, çok yapılan bir iş değil. Bu anlamda Kulis Tiyatro birkaç dergiden biri ve bu işi de hakikaten ciddiyetle yapan dergilerden biri. 16. sayısına gelmiş mesela.
Evet Yusuf, sinema alanında ciddi dergiler var. Özellikle yorumlar, eleştiriler ve gayet kaliteli çıkan sinema dergilerinin olduğunu görüyoruz.
Daha evvel bu programda da bahsetmiştik o sinema dergilerinin bazılarından.
Evet, onlardan bahsetmiştik. Ama tiyatro ile alakalı çok fazla bir yayının olmadığını görmek doğrusu bir noktada üzücü. Ancak bunun aslında kültürel bir boyutunun da olduğunu düşünüyorum. Çünkü tiyatro bizde çok böyle gidilen, hani böyle aranan bir şey değildir. Daha çok sinemayla ilgimiz vardır. Sinemayla birlikte, yani kitaplarla da son dönemde çok fazla yayın olması hasebiyle kitaplarla da belli bir bağlantımız var ama tiyatroya bir noktada özen gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim ve bu dergiler tiyatroya yönelik belli bir farkındalık da oluşturacağı kanaatindeyim.
Çok güzel. Bu Kulis Tiyatro Dergisi'nin imtiyaz sahibi Osman Doğan. Kendisi de bir tiyatrocu aynı zamanda. Özellikle İstanbul'da ve işte belki Anadolu'nun bazı şehirlerinde de sürekli çeşitli eserleri sahneliyorlar. Yayın yönetmenliğini Ayşe Şahinboy Doğan yapıyor. Editörü de Gülsüm Ekinci. Sade Soda'yla Kulis Tiyatro'yu tasarlayan kişi aynı. Nun Tasarım ekibi Ali Bıyıklı tasarlıyor ve çok iyi yapıyor yani bu tasarım işini de. Hakikaten tebrik ederim. Bu daha evvel burada Nefer Dergisi'ni konuşmuştuk Furkan, hatırlarsın programımızda. O dergiyi de mesela o arkadaş tasarlıyor. Ve çok başarılı yapıyor yani bu işi.
Evet Yusuf, ben şunu övünerek ifade edeyim. Nefer Dergisi'ni ilk tanıtan kişiyim. Dolayısıyla her sayısında ayrı bir zevkle tanıtıyoruz. Bu dergide benim dikkatimi çeken güzel bir taraf da var Yusuf. Bir bölümde romanların tiyatrosunun konu edilmesi. Biliyorsunuz romanlar birçok bölgede farklı isimlerle adlandırılan kimseler. İşte Çingene, İşte Çingen vesaire, işte Zigan şeklinde dünyanın çok çeşitli yerlerinde böyle hep bir toplumun dışına itilmişlikleri falan söz konusu. Tiyatronun diline onların da bir tiyatrosu girmiş. Yani tiyatronun içerisinde kendilerine bir yer bulmuş bir oyun vesilesiyle. Daha önceden sinemada biz gördük Çingeneleri, romanları Tony Gatliff aracılığıyla, ünlü yönetmen Tony Gatliff aracılığıyla. Ama burada tiyatronun farklı nefeslerini de görme imkanına sahip oluyoruz bu dergiler aracılığıyla.
Kulis Tiyatro'nun bu sayısında neler var? Ben biraz ondan söz etmek isterim. Kulis Tiyatro'nun bu sayısının kapak ifadesi, tiyatro işlevsel ol ya da olma. Bir başka başlık, Fısıldayan Replikler Arasında Bir Hayat, Münir Özkul. Tek kişilik dev kadro, Şebnem Güler Karacan. Bu sayıda özellikle dikkat çeken bölümler arasında. Tabii bunun dışında senin bahsettiğin Çingeneler Gökyüzünde Yaşar başlıklı bir yazı var. Gösterge Bilimin Temelleri ve Tiyatro, Küçük Prens ve Çiçek, Tiyatroda Ses Efektlerinin Yeri ve Önemi, Gerçekten Yaşanmış Çıka, Kütahya'da Oyun Var, Sanatın Artığı, Faydası gibi dikkat çekici, okunmaya değer sayfalar bizi bekliyor. Kulis Tiyatro'yu da bu alana ilgili olan, olmayan herkesi ama dergi seven herkesi satın almaya, ilgi duymaya, bir şekilde abone olmaya bekleriz, davet ederiz. Söz sende Furkan, sen de herhalde bir dergiden söz edeceksin.
Evet Yusuf, ben de bu hafta Fikirname'den bahsedeceğim. Fikir ve Dava dergisi şeklinde çıkan Fikirname 2 ayda bir çıkıyor. Şu an 4. sayısı elimde. Yine içerisinde önemli yazıların olduğu ve önemli bir konuyu başlıklarına taşıdığı bir dergi. Bu sayıda Yusuf, biz kimiz diye soruyorlar. Kimlik ve aidiyet tartışmaları şeklinde bir başlık atmışlar. Fikirname, daha önceki programlarımızda da konuştuğumuz üzere Türkiye Gençlik Vakfı bünyesinde çıkan bir dergi ve genel itibariyle yani toplumun farklı kesimlerini tek bir potada bir araya getirmeye çalışan bir muhtevasının olduğunu görüyoruz Yusuf. Mesela çok 65. sayfada ilginç bir yazı var. Batı kompleksini yenen lider Turgut Özal, Süleyman Karakaş'ın yazısı derginin içerisinde mevcut. Tabii yine farklı bir sayfada ise milliyetçilik ve İslamcılık derinlerde buluşur şeklinde bir yazı var. Yani siyasi boyutuyla da meseleyi ele almakla birlikte vizyon bağlamında diğer taraftan biz ümmetiz şeklinde yani fikir içeren, o fikri ufuklara bir takım işte vizyonlar katmayı hedefleyen bir durum da söz konusu. Dergide kimlerin yazısı var diye bakılacak olursa Mehmet Sürmeli'nin Kimliğimiz Dinimizdir şeklinde bir yazısı var Yusuf. İlk yazı Mehmet Sürmeli'nin, hemen ardından Özgürlük ve Mahpusluk Bağlamında İnsanın Aidiyetleri Erol Erdoğan'ın. Yine bu sayıda Sibel Eraslan'ın bir yazısını görüyoruz. Türkiye'nin Ruhu ve Yürüyüşümüz. Yani Türkiye'yi bir araya getiren değerlerin bu dergide, bu sayıda işlendiğini söylemek mümkün. Bu arada Dursun Gürley'in bir yazısına da değinmek istiyorum. Osmanlı'da Astronomi Mektebi, Muvakkıt Haneler. Bunlara da değinmek istedim. Dilersen Yusuf, ben bu hafta inşallah bir kitaptan bahsedeceğim. Sade Soda'da işlemiş olduğumuz konunun bir devamı olacak aslında. Elon Musk'ın kitabını sizlerle paylaşacağım, dinleyicilerimizle. Elon Musk'ın kitabı bir biyografi. Ashley Vance'ın yazmış olduğu, Buzdağı Yayınları'ndan çıkan bir kitap. Kitabın teknik özelliklerine baktığımızda çok hacimli olmasa da yine hacmi de azımsanmayacak derecede. Yani 455 sayfadan oluşuyor. Şu an ikinci baskısını yapmış ve New York Times'ta da bestseller olarak yerini almış bir kitap.
Evet ya, Elon Musk son zamanlarda ismi çok sık duyulan birisi. Kitaba geçmeden önce dilersen kendisinden ufak bir bahsedelim. Türkiye'ye bir ziyareti de olmuştu. Yani uzay araştırmaları ve elektrikli arabalar üzerine çalışan birisi kendisi. Fakat hani sadece bu cümle onu anlatmak için elbette kafi değil. Çünkü yaptığı çalışmalar hem özgünlüğü, orijinalliği itibariyle hem de işte bir şekilde dünyanın her yerine pazarlayabilmesi itibariyle hayli önemli. Yakın geleceğimizi çok ciddi anlamda bilim açısından etkileyebileceği düşünülüyor. Çünkü bazı füze denemeleri yapıyor sahip olduğu şirketler, işte yapay zeka yatırımı yapıyor, işte yazılım konusunda şirketleri var ve elektrikli araba olan o Tesla'yı üretiyor ve bunlar hani dünyanın her yerinde ilgiyle izleniyor. Geçtiğimiz aylarda da Türkiye'ye bir ziyareti olmuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüşlerdi beraber işbirliği yapma anlamında. İster istemez tabii bu kadar şöhret onun hakkında bahseden kitapları da doğuracaktır. Hatta onun bir filmi de yapılacaktır. Yani Steve Jobs gibi işte Apple'ın kurucusu. Yani bunlar bu insan hayatını doğrudan etkileyen icraatları itibariyle gündemimizde yerini alıyor ister istemez.
Evet Yusuf, aynen bahsettiğin gibi Elon Musk son dönemlerde oldukça prestij yakalamış, çok popüler olmuş bir kimse. Dolayısıyla bir yönüyle magazinsel bir boyutu da var Musk'ın. Dediğin gibi birçok kitap da hakkında yazıldı. Benim elimdeki kitap Ashley Vance'ın Buzdağı Yayınlarından çıkan kitabı. Tabii bu kadar ilgi uyandırmasının arkasındaki nedenlerin başında sıra dışı işler yapması geliyor Elon Musk'ın. Yani 71 doğumlu bir insan, 1971'de doğmuş, Güney Afrika'dan çıkmış. Daha sonra risk alarak Amerika'ya gitmiş ve orada bir müddet bulunduktan sonra işte okul okumuş, Kanada'ya gitmiş, orada çalışmış. Yani hayatının böyle bir sirkülasyon içerisinde geçtiğini görüyoruz. Farklı yerlere savrulduğunu görüyoruz. Hayatında bir takım sorunlar yaşadığını ve sorunların üzerine kararlılıkla ve azimle gittiğini görüyoruz. Başarısızlıktan korkmayan bir yönü olduğunu görüyoruz bu kitapta. Ve şunu da ifade etmek gerekiyor. Dünya geçmişte değişim vardı. Geçmişte de değişim vardı ama bu kadar hızlı değildi. Ve özellikle dünyanın bakışını etkileyen en önemli hususların başında mesela bir dönem felsefe geliyordu, teoloji geliyordu. Sonrasında bilim öncülüğü devraldı ve günümüzde artık bilim de yenilmiş durumda ve teknoloji artık dünyanın konjonktürünü belirler hale geldi.
Ya bilimle teknolojiyi niye ayırdın burada, tam olarak onu anlayamadım.
Şimdi bilim dediğimiz şey aslında biraz daha teknolojiden farklı bir hadise. Yani birbirine yapışık bir boyutu var ama teknoloji daha çok tekneyle, teknikle bağlantılı olduğu için bilimin birazcık daha farklı bir tarafında düşmekte. Yani mesela şu var. Tıp biliminde bir yenilik ortaya konulur, bir çığır açılır, bir şey bulunur. Ama bu teknolojik bir buluş değildir. Ama siz bir teknikle alakalı olan bir şeyi elde ettiğinizde, yani bilgisayar ürettiğinizde, bir program ürettiğinizde aslında bu bilimsel bir şey değildir, teknolojik bir şeydir. Yani kategorik olarak bunlar birbirinden farklıdır ama birbirleriyle ekleşik boyutları da vardır. Şunu ifade etmek istiyorum. Günümüzde teknolojinin gelmiş olduğu nokta aslında bütün disiplinleri etkiler durumda. Yani bugün felsefe çalışan bir insanın, sosyoloji çalışan bir insanın, yine psikoloji örnek veriyorum, çalışan bir insanın teknolojiden bağımsız düşünme durumu söz konusu değil. Çünkü ortaya çıkan bir teknolojik yenilik diğer birçok şeyi de beraberinde sürüklemekte ve yönlendirmekte. Buna küçük bir örnek vermek istiyorum Yusuf. Malumunuz bundan yaklaşık bir 10 sene önce Arap Baharı başladı. Önceden insanlar bundan işte 50 sene önce, hatta 100 sene daha da ileriki dönemlerde iletişim araçları, grupların organize olma araçları daha çok bültenlerdi, dergilerdi ve gazetelerdi çıktıkları dönemde. Ama günümüze baktığımızda ki daha çok fikir vardı, onu da ifade etmek lazım o gazete, bülten, dergi işlerinde. Ama günümüzde Yusuf, Facebook, Twitter gibi programlarla artık gruplar buralarda organize olmaktalar. Ve buralardan kendilerini konumlandırmaktalar. Yani siyasi düşüncelerini, düşünsel işte varoluşsal ifadelerini, kendilerini o mecrada bulmaktalar ve organize olmaktalar. Dolayısıyla örnek veriyorum, bir Arap Baharı çalışan sosyoloğun Facebook ve Twitter'ı dışarıda bırakmak suretiyle çalışmalarını ne kadar sağlıklı sürdüreceği bir tartışma konusudur. Dolayısıyla bunlar bir çığır idi. Günümüzde de Elon Musk bir çığır açtı. Tesla, SpaceX gibi bir takım projelerle. Bu Tesla malumunuz elektrikli araçlar üzerine çalışan bir marka. Elektrikli araç üretimi ve bu araçta herhangi bir yakıt kullanılmıyor elektrik haricinde. Dolayısıyla doğayla uyum içerisinde olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde doğal felaketlerin önüne geçmek açısından böyle bir girişimin oldukça iyi olduğu ifade ediliyor. Yani uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Bununla birlikte SpaceX ile de, yani SpaceX isimli şirketle de uzay araştırmaları ve bunda da gerçekten çığır açtığını söylemek mümkün. Bundan yaklaşık 1-1,5 ay önce bir şey daha, roket daha fırlatmışlardı uzaya. Biliyorsunuz aracı da fırlatmışlardı. Şu an canlı yayını YouTube'da var halen. Dolayısıyla Yusuf, bu şahsiyetler önümüzdeki yıllarda, yani hatta önümüzdeki yüzyıllarda çok önemli şahsiyetler olarak, çığır açan, yani dönem açan kişiler olarak tarihe isimlerini yazacaklar.
Yani hakikaten öyle mi acaba? Şimdi Steve Jobs diyelim ki yani çok parlatılıyor. Çok işte önemli bir zekaydı. İşte Apple iPhone'larıyla, ürünleriyle, bilgisayarlarıyla veya Apple Müzik işte önemli bir hani bu kendi alanlarında çığır açtıkları düşünülüyor. İşte Elon Musk'ın yaptığı çalışmalar ortada. Yani bunun hani bizim hayatımızı doğrudan yakın gelecekte ciddi anlamda etkileyeceğini düşünüyor musun? Yoksa diğer taraftan birer şişirilmiş balon mu bu isimler?
Aslında Yusuf, yani bunu bir fantezi olarak düşünmüyorum ben. Önümüzdeki yıllarda gerçekten hayatımızı ciddi biçimde etkileyecek. Yani uzayda koloniler kurmak, farklı şeyler, gezegenlere ulaşmak bence önümüzdeki yıllarda mümkün olacak şeyler. Bunu aslında geçmişe baktığımda gördüğüm bazı noktalar var. İşte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinde döktürmüş olduğu şahi topları malumunuz Avrupa siyasi tarihini değiştirmişti. Yani teknolojik bir gelişimdi bu. Ama Avrupa'nın siyasi kaderini değiştirmişti. Derebeyliklerin yıkılma süreci hızlandı. İşte ulus devletlerin kurulma süreci hızlandı. Yani bir takım şeyler değişti. Bu bir teknolojik gelişmeydi. Ama tarihin seyrini de değiştirmişti. Ben bu noktada önümüzdeki yıllarda Elon Musk ismi yani çok unutulur mu diye sorulduğunda, tabii biz bugün Fatih Sultan Mehmet'in şahi toplarını konuşmuyoruz. Önümüzdeki yüzyıllarda da Elon Musk devamlı konuşulacak birisi değil ama o çentik, yani tarihe, teknoloji tarihine ve genel tarihe çentik atmış bir adam olarak biz anacağımız kanaatindeyim. Bu arada kitapla alakalı teknik bilgiler vermiştik. 455 sayfa olduğunu ifade etmiştik. Şöyle kısaca dilersen içeriğinden de bahsetmek istiyorum Yusuf. İçindekilerde neler var? Bundan da bahsetmek istiyorum. Elon'un dünyası diyor. Elon Musk'ın dünyaya bakışını değiştiren aslında, daha doğrusu uzaya bakışını değiştiren şey çok ciddi bir merakının olması ve genç yaşlar, çocuk yaşlarda okumuş olduğu bir kitap. Otostopçunun Galaksi Rehberi isimli kitap onun hayatını büyük oranda değiştiriyor.
Bu bahsettiğin kitap şu an Türkiye'de de çok ciddi bir okur kitlesine sahip. Hatta uzun süre çok satanlar listesinde kaldığını ben biliyorum.
Evet, aslında meşhur bir kitaptır. Yani o Otostopçunun Galaksi Rehberi meşhur bir kitaptır ama Elon Musk'la birlikte daha da popüler hale geldi. İçeriğine kısaca bahsedelim. Bir Afrika süreci var. Kanada'ya gidişi var. Yine ilk girişimi kitapta yer alıyor. PayPal'da biliyorsunuz o...
Bir şunu söylemek isterim. Bu isimlerin tabii hayatının hep başarı öyküleriyle örülü olduğu yanılgısına düşüyoruz biz. Mesela burada da zannediyorum bahsediliyor. Çoğu denemesi başarısızlıkla sonuçlanıyor.
Kesinlikle Yusuf. Yani biz devamlı başarıya odaklanan, yani insan genelde böyledir. Hazza odaklanır. Ama o haz oluşum süreci içerisinde yaşanan acılar, ızdıraplar genelde görülmez. Ancak bu kitapta o kısma ait de bir şey görüyoruz. Dinleyicilerimize bu kitabı tavsiye ediyoruz.
Hay hay. Programımızın sonlarına doğru gelmişken ben de iki kitaptan söz etmek isterim. Furkan, son zamanlarda ilginç bir şekilde kitaplardan bahseden kitaplar daha çok ilgimi çekiyor. Yani hep bu tip kitaplar arıyorum kitapçılarda veya işte ya okuma listemin başlarına hep kitaplardan bahseden kitapları koymak istiyorum. Daha ilginç, yani daha çok ilgimi çekiyor. Geçenlerde bir İstanbul'da bir festival etkinliği vardı Kadıköy'de. Orayı gezerken Sel Yayınları'ndan bir kitap dikkatimi çekti ve hemen almak istedim. Gustave Flaubert'i biliriz. Önemli bir klasik yazarımız. Bibliomani isimli bir kitabı varmış. Çok ince bir kitap. Yani burada sayfa sayısı 72 ama kitabın yarısı da kendi el yazmalarından oluşuyor. Yani sol sayfada kendi el yazmalarının fotoğrafı var. Sağ sayfada da metin akıyor. Hani öyle onları çıkarttığımız zaman 30 sayfalık falan bir kitaba düşer bu. Flaubert ilginç bir şekilde bu kitabı 14 yaşındayken gerçek bir olaydan etkilenerek yazmış. Burada bir baş karakterimiz var. Bu baş karakterimiz Giacomi. Giacomi'nin işte bu sahaflarda, kitapçılarda yaşadığı bir serüveni aslında anlatıyor bu. El yazmalarına çok ilgi duyuyor bu baş karakterimiz ve aslında bir kitap toplama hastalığına müzdarip. Onun böyle hani tatlı tatlı böyle dokundurarak da hikayesini anlatıyor. Benim çok hoşuma gitti kitap. Hem şeyiyle de, yani bir kapağıyla da, işte içinde Flaubert'in el yazmalarının olmasıyla da çok dikkatimi çekti. Şimdi okuyorum bunu. Bir ufak birkaç cümle var. Onu da dinleyicilerimize arz etmek isterim. Çok kısa. Ateşli ve hummalı geceleri kitaplarının arasında geçirirdi. Dükkanının deposunda oradan oraya koşturur, kütüphanesinin koridorlarında kendinden geçmiş, büyülenmiş halde dolaşır, saçı başı darmadağın olur, sonra ışıl ışıl parıldayan gözlerindeki bakışlar birden sabitleniverir ve oradıkta dururdu. Alev alev yanan terlemiş elleri uzandığı raflardaki kitaplara dokunurken tir tir titrerdi. Bir kitabı alır, sayfalarını çevirir, parmaklarını kağıdında gezdirir, altın varaklarını, kapağını, harflerini, mürekkebini, kıvrımlarını ve son sözcüğüne biçim veren çizimleri incelerdi. Sonra kitabın yerini değiştirir, daha yüksekte bir rafa koyar ve saatlerini oracıkta ismini ve şeklini seyrederek geçirirdi. Bir insanın kitap hastalığına tutulduğunda ne hale düşeceğini çok böyle zarif bir üslupla aktarmış. Bu kitabı dinleyicilerimize tavsiye ederiz. Sel Yayıncılık'tan çıkan Bibliomani isimli kitabı. Bununla ben aslında doğrudan bağlantı da kurduğum bir kitaptan daha söz etmek isterim. Genç Okur Yayınları'ndan çıkan, bu Mostar grubu içerisinde yayın yapıyor. Davut Bayraklı'nın Okurun Masası, Yazarın Masası isimli çalışması. Davut Bayraklı Bey'i hem Mostar dergilerinden hem de Genç Okur dergisinden tanıyoruz. Kendisinin kitaplara dair yazdığı çeşitli metinler var. O metinleri bu kitap vesilesiyle bir araya getirmiş. Onlarca farklı yazardan bahsediliyor, onların yazı yazma öykülerinden bahsediliyor, kendisine yani yazara olan etkisinden bahsediyor ve kitabın sonlarına da doğru mesela iyi bir yazarın ihtiyacı olan iyi bir editördür bölümü, sonra genç yazarlara verdiği tavsiyeler, bunlar çok dikkat çekiyor. Bu kitaplar hakkında olan kitap da benim dikkatimi celbetti. Onu da şu an okuma listeme aldım. Kimlerden bahsediyor peki? Shakespeare var, Jack London var, Nuri Pakdil var. Çok çok geniş bir havza. George Bernard Shaw var, Kaşgarlı Mahmut var, Necip Fazıl var, Sherlock Holmes var, Sigmund Freud var, Reşat Nuri var. İsimleri saymakla bitiremeyiz. Bu kitabı da dinleyicilerimize tavsiye etmek isterim. Ve okudukçanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim. Allah'a emanet olunuz.